Ayrım 38. Fi. Akilah Azra Cohen. Sayfa 456. 82. Üzerindeki kazağı çıkarıp içindeki tişörtü vücudundan sıyırdığında salonun girişinden gelen kıkırdamaları fark etti Göksel. Sabahın köründe okula gelen hazırlık öğrencilerinden birkaç kız yine toplanmış Göksel'in soyunmasına kıkırdıyorlardı. Hiçbir zaman anlayamamıştı kendisine gösterilen bu ilgiyi. Vücudundan yükselen ter kokusu bu salak kızların merakıyla birleşince kendisine ilgi gösteren her türlü insanı adileştiren bir düşünce oluşturuyordu Göksel'in kafasında. Kim böyle birini izlemek isterdi diye düşünülürken dünyanın salaklar ve salaklarla dolu olduğunu geldi aklına. Bir sürü tuhaf şey, bir sürü tuhaf insan tarafından özenle yapılır olmuştu. Eski dekor yığınlarının arasında kamufle olmuş kızlara ayağını sahnenin ahşap zeminine sertçe vurarak "Çıkın dışarı!" diye bağırdı. Kızlar hızla salonun dışına fırlarlarken adının asla böyle bir şey yapmayacağını düşündü. O kimseyi kapı arkalarından gizlice izleyecek zavallı biri değildi. Sene sonu gösteriler için yapılacak büyük prova bu geceydi. Gösteriye çok az kalmıştı ve bugün gösterinin büyük bir bölümünü finalize edeceklerdi. Kendisine verilen program akış listesinden adanın en az 4 parçası olduğunu görmüştü. Bir şeyler atıştırmalı ve duş alıp üzerindeki bu çöple karışmış ter kokusunu atmalıydı. 83. Altındaki pet kanla dolmuştu sabahtan beri ve Bilge'nin henüz değiştirecek fırsatı olmamıştı. Cinsel ilişkinin adet kanamasına dönebileceğini bilmiyordu ve Google'a sormak için hiç vakti yoktu. Doğrunun ve kendisinin tüm eşyalarını toplaması sadece 2 saat sürmüştü. 6 sene önce bu eve taşınırken kullandıkları kutuları iyi ki atmamıştı. Gidecekleri yere taşınması için karşıdaki manavın aracını ayarladıktan sonra sadece yaşayacakları yeri bulmak kalmıştı. Ama işte bu soruyla kendine geldi Bilge. Nereye gidecekti? Bir yer bulsa bile gittiği yere doğruyu alıştırabilecek miydi? Kutuları boşalttı. Kendi eşyalarını çıkarıp babasının eşyalarını topladı. Çilingir çağırıp kilit değiştirdi. Ve yeni bir kilit daha taktırdı. Babasına ait olan eşyaların arasına annesinin fotoğraflarının bulunduğu küçük sandığı koyup koymamakta çok tereddüt etti. Ve sonunda sandığın doğru ve kendisine bırakıldığını düşünüp geri aldı. Babasının eşyalarını evden taşıyıp kapıcıdan eşyaları alt kattaki sahanlıkta bir sürü tutması için yardım istedi. Her dakika başında aklına Murat geldiyse de Doğru'nun yaşadığı kötü durum yüzünden daha fazla suçluluk duygusu hissetmek istemedi. Murat'ın düşüncesini kafasından çıkararak kendini rahatlattı. Hiçbir beklentisi yoktu ondan. Koltuğun minderini temizleyip ona vermek dışında. Murat'la ilgili hiçbir planı da yoktu. Bilge'nin hayatı için bu gibi duygular çok lükstü. Böyle lüks hayalleri harcayacak duygu yoğunluğuna sahip değildi. Olanı olduğu gibi kabul etmiş ve hoş bir anı olarak beynini dosyalamıştı o kadar. Babasını aradığında sesi hiçbir duyguyu bedeninde barındırmayan biri gibiydi. İçinde çok derinlerde bir yerlerde babasına karşı hissettiği acıma duygusu tamamen silinmiş ve bu sanki sesine yansımıştı. Daha önce hiç bu tonda konuşmamıştı babasıyla. Aslına bakarsanız kimseyle. Babasının yorgun alosuna karşılık direkt konuya girdi Bilge. Net bir şekilde kendilerine yeni bir yer bulana kadar bu evde kalmak zorunda olduklarını, o nedenle kilidi değiştirdiğini ve doğruyla asla kendisini görmek istemediklerini, ihtiyacı olacak eşyaları paketleyip sahanla indirdiğini anlattı. Ve ekledi. Eve girersen seni öldürürüm. Sesinde ne bir vurgu vardı ne de öfke. Sadece samimiyet. Kararlılığı babası tarafından anlayışla karşılandı. Telefonu kapatırken babasının sesi mahkumiyeti bitmiş biri gibiydi. Adam sakince dinlemiş, bir kez olur demiş ve kapatmadan hemen önce teşekkür ederim Bilge diye eklemişti. Bilge o an anlayamadığı bu teşekkürü hayatının geri kalan kısmında ara ara hep düşünecekti. Sessizce telefonu kapattığında Doğru'nun eline bir kalem verdi ve evde istediği yere istediği şeyi yazması konusunda onu özgür kıldı. Canmaney'in ofisindeki toplantıya sadece 3 saat kalmıştı. İşteki ilk resmi günde orada bulunamaması korkunç bir şeydi. İşe Doğru'yla gitmesinden daha korkunç mu acaba diye düşününce bu iki düşüncenin birbirinden ağır yükü çöktü üzerine. Doğru'nun okulunu ararken altındaki pedi değiştirmek için banyoya gitti. Pedini değiştirirken Doğru'nun okula geç kalmasıyla ilgili bir bahane uydurdu. Bugün 2 saat fazla etütte kalmasını ayarladı. Doğru'yu okula bırakacak ve ofise gidecekti. Ellerini yıkarken aynaya baktı. Çok yorgun görünüyordu. Yorgunluğun da dışında bir gariplik olduğunu düşündü. Aynaya iyice yaklaşarak dikkatle baktı suratına. Göz bebekleri o kadar büyüktü ki neredeyse gözlerinin tamamını kaplar haldeydi. Aynı Murat'ın gözleri gibi. Acaba ne içmişlerdi? 84. Siyah üzerine kırmızı küçük harflerle ama kapağın tamamını kaplayacak kadar büyük bu dergi çalındı, yakıldı, siz okumayın diye her şey yapıldı. Neden mi? Yazıyor ve üstündeki yazının hemen altında beyaz büyük harflerle okuyunca anlayacaksınız diye cümle bitiyordu. Darbenin kurtarılan 1200 sayısı bu şekilde sonradan eklenen bir kapakla yıpranmış orijinal kapakları kamufle edilerek ancak kurtarılabilmişti. Dergiyi açtığınızda kapağın arka kısmındaki editörün yazısında derginin çalınması ve kurtarılmasıyla ilgili yazıyı okuyup sağ tarafta da yıpranmış eski kapağı görebiliyordunuz. Yeni kapakların hazırlanması, basılması 6 saat sürerken eski dergiyle yeni kapağı ekleme işi bir gün sürmüştü. Dergi için çalışan herkes maaşlarının geç ödeneceğini öğrenince işten ayrılan bir grafiker haricinde kapakları dergiye ekleme işini elleriyle yaptılar. Özge hiç durmadan, düşünmeden, tereddüt etmeden saniyelerle yarışırcasına eski derginin kirli, nemli naylonunu yırtıyor ve torbadan çıkan derginin son durumunu çabucak gözden geçirip elindeki bezle nemini alıyor ve kapağın takılması için yanındaki masanın üstüne koyuyordu. Başta Ömer olmak üzere herkes zımbalama işlerini yaparken matbaacı Erdal Bey de dikkatle dergileri taşınabilir büyüklükteki kutuya yerleştiriyordu. Gün boyunca sadece yarım saat sandviç molası vererek devam ettiler ve son dergi de kutuya girdiğinde saat gece 10'a geliyordu. Her bir kutu 40 dergi alıyordu ve dağıtılması gereken 1200 dergiyi içine alan 30 kutu vardı. Bu da 30 ayrı lokasyon demekti. Özge tek başına 30 kutuyu dağıtacağını kimseyle paylaşmadı. Kutuları matbaacı Erdal Bey'den ödünç aldığı aracı yüklerlerken kafasında bir rota yoktu. Tek bildiği önce Muammer Bey'in merkezindeki bayisini ziyaret edeceğiydi. Araca binerken kendisine bakan ekibi bir daha görüp görmeyeceğini düşündü. Büyük ihtimalle borcu olanlar dışında geri kalanları göremeyecekti. Kafasındaki tüm düşünceleri silip hedefe doğru ilerledi. Yolun sonuna gelmiş ve yapacağı başka hamle kalmamış olsa da bu kalan dergiyi en az 1200 kişinin okuması için elinden geleni yapacaktı. Ne tutamayacağı sözlerin, ne yorgun vücudunun, ne de hiç parasının olmamasının. Hiçbir şeyin önemi yoktu. 85. Dansçılar sahnenin sağ tarafında kendilerine gösterilen yerde toplanırken müzisyenler sahnenin önünde aşağıda bir araya gelmişlerdi. Orijinal sahne dekorları koyulduktan sonra kalan sahne alanını belirtmek için yere beyaz bantlar yapıştırılmış ve dansçılara koreografilerini bant aralıkları içinde yapmaları gerektiği anlatılmıştı. Müzisyenler de kendi bestelerini hangi sırayla çalmaları gerektiğini dağıtılan listeden öğrenmişlerdi. Göksel kendisine anlatılanları dinlerken adanın durduğu köşeyi gözünün ucuna yerleştirmişti. Net bir şekilde o tarafa bakmasa da ada hep gözünün ucundaydı. Program elden ele dağıtılmaya başladığında Deniz sahneye çıkıp kulağındaki interkomla program akışını yüksek sesle okurken okul müdürünün salonuna girmesi her şeyi durdurdu. Müdürle yaptığı hararetli konuşma sonunda onu dışarı çıkarmayı başaran Deniz kapıların kapatılmasını istedi. Kapılar kapatıldı ve büyük prova başladı. Sahneye ilk adanın müziği ve su eşliğinde enstrümanlar çıkacaktı. Duru ve Ada arasında gerilime neden olduğu kısa zamanda tüm ekibe yayılan bu olaylı açılış müziğinin ardından gelecek başka bir müzikle Göksel ve Duru danslarını yapacaklar. Sonra tüm öğrencilerin katılımıyla oluşturulan bir koreografiyle gösteri devam edecek. Ardından Göksel yine Ada ve Nihan'ın uyarladığı parçalardan biriyle dans ederken sahne dekorlarının değişmesi için zaman yaratacak ve nihayet Duru'nun ateş gösterisiyle yeni dekorlar ortaya çıkacaktı. Program akışı okunup bittiğinde salondaki herkes böylesine bir gösterinin yapılabilmesinin ve bu gösterinin parçası olabilmenin gururu içindeydi. Deniz'in isteği üzerine müzisyenler kendi müziklerinde dans edecek dansçılarla yan yana gruplaştıklarında Ada, Göksel'le göz göze gelmemeye dikkat ederek sahneye çıktı. Önüne bakarak sahnenin sonuna Göksel'in dikildiği yere doğru ilerledi ve yaklaşmasına 10 adım kala merakını dizginleyemeyip Göksel'e baktı. Göz göze geldiler. Ada'nın sıradan bakışı Göksel'in ruhuna açılan iki delik gibi duran gözlerine değdiğinde sanki zaman yavaşladı. Ada adım adım Göksel ilerlerken bakışını alamadı gözlerinden. Göksel'in gözlerinin içinde hissettiği şey o kadar sıcak, o kadar samimi ve o kadar tehlikesizdi ki kendisini çok güçlü hissetti. Dikleşti. Göksel'in kendisine duyduğu ilgi yine ona güç veriyordu. Konuşmadan yan yana durduklarında Ada kendisine uzatılan programdan bir sayfa alıp gerisini Göksel'e uzattı. Ada'nın narin parmaklarına bu kadar yakın olmak onu heyecanlandırdı. Yara izi birden Ada'nın uzun kollu bluzunun altından kendisini gösterdiğinde Göksel bir an kağıtları almakta gecikti. Ada, yara izinin Göksel tarafından görüldüğünü anlayıp kağıtları hemen diğer eline geçirdi ve sert bir şekilde kağıtları Göksel'in karnına dayadı. Göksel mahrem bir şey gördüğünü farkındalığında kağıtları telaşla aldı ve heyecandan kendisini almayı unutarak arkasındaki çocuğa verdi. Önüne döndüğünde salak bir programı almadığını fark etmişti ki Ada elinde tuttuğu fazladan programı Göksel'in yüzüne bakmadan ona uzattı. Sessizce beklediler. Kağıtlar dağıtıldıktan sonra Duru ikisinin karşısına gelip çok soğuk ve umursamaz bir ses tonuyla kendisine söylemek istedikleri bir şey olup olmadığını sordu. Yoktu. Ada Duru'nun kendisini Göksel'le birlikte ortak düşman olarak gördüğünü fark etti. Bu durumun nedenini anlamadı ama keyiflendi. Duru'ya karşı kendini daha güçlü hissetti. Duru yanlarında uzaklaşırken hala hiç konuşmadan yan yana dikiliyorlardı. Detayların üzerinden sıkıcı bir süre geçildikten sonra provaya başlanması işareti verildiğinde sahne boşaltıldı. Kendi giriş müziğini çalmak için sahnede kalan Ada tam başlayacaktı ki Deniz'in bir düzeltmesi yüzünden engellendi. Ve işte tam o zaman çok acayip bir şey oldu. Göksel sabırsızlığı öfkeye sarılmış bir ifadeyle Deniz'e "Bırak da çalsın artık" diye seslendi. Bu tepki herkesi bir an şaşırttı. Ama insanlar Göksel'in tuhaflığına alışık olduklarından önemsemediler. Ada müziği çalmaya başladığında her zamanki gibi kapattı gözlerini dünyaya. Müziği atmosferde akarken başka bir duyu organının daha uyarılması fazla geliyordu ona hep. Parmaklarıyla telleri hissediyor, kulaklarıyla notalarını duyuyordu. Gerisi fazlaydı. Müzik içinde yükselirken aklına bu sefer Duru'nun suratını görebilmek için gözlerini kapatmamaya karar verdiği geldi. Duru'nun çok istediği, kendisine ait olan bu müziği ona yedirmemişti. Ve şimdi parçayı çalarken onun suratına bakıp aralarındaki soğuk savaşa son noktayı koyacaktı. Hatırlayıp hemen gözlerini açtı. Sahne önünde toplanmış kalabalık insan grubu arasında Duru bembeyaz teniyle neredeyse parlıyordu. Çalmaya devam ederken Duru'ya baktı ama çok istemesine rağmen göz göze gelemediler. Çünkü Duru o sırada elindeki bir şeyle ilgileniyordu. Adanın konsantrasyonu Duru'nun neyle ilgilendiğine odaklanırken bir notaya yarım bastı ama hemen toparladı. Duru elindeki puantın, bale ayakkabısı, ucunu parmağıyla ovuyordu. Ayakkabının ucuna yapışan bir şeyi çıkartmaya çalışırken Charlie'nin ayakkabıyı yediyle değiştirmek olduğuna karar verip sessizce dolabına yöneldi. Ada, Duru'nun kalabalık arasından sıyrılmasını izlerken notlara daha bir baskılı ve hızla basmaya başlamıştı. Neyse ki bu hiddet müziğin akışında hissedilmedi. Gözlerini kırpmadan Ada'yı dinleyen, izleyen, hisseden Göksel, Ada'nın gözlerinin şimdi önünden geçmek üzere olan Duru'da olduğunu anladığında kendisine yaklaşmakta olan bakışları karşılayabilmek için nefesini tuttu. Ada, Duru'yu takip ederken Göksel'in bakışlarıyla çarpıştı. Duru'nun biraz önce yarattığı gerginliği dindirmek için Göksel'in gözleri iyi bir duraktı ve Ada gözlerini Göksel'den ayırmadan çalmaya devam etti. Göksel'in etkisi huzur vericiydi. Notlara basması yavaşladıkça müzik daha bir etkili hale gelmişti. Ada, eline aldığı bir sopa ve gerilmiş birkaç telle dinleyenleri tamamen içine alan bambaşka bir gerçeklik yaratabiliyor diye düşündü Göksel. Bu şey neydi? Tanrısal bir özellikten başka ne olabilirdi? Vücudundaki tüm hücrelerin ürettiği enerjiyi hissedebiliyordu. Çalmaya devam etmesi için ne gerekirse yapmaya hazırdı. Öylece ayakta durup atmosfere yayılan bu harika şeyi dinledi. Ada sakince gözlerini kapayıp notları basmaya devam ederken Göksel o olmanın istediği zaman bu müziği çalabilmenin, duymanın nasıl bir şey olduğunu düşündü. Adanın varlığı için kendini şanslı hissetti. Ve ne yazık ki o an müzik bitmişti. Sonrası epey seri geçti. Adanın ardından Duru ve Göksel birbirlerinin suratına dahi bakmadan çıkıp danslarını yaptılar. Dans bitiminde Ada'yla göz göze gelen Göksel bu sefer ilk defa Ada'nın gözlerinde bir tedirginlik hissetti. Canı sıkıldı. En son istediği şey herhangi bir şekilde Ada'yı tedirgin etmekti. Keşke burnunu kırmasaydı. Birçok kez diye düşündü. Zaten rahatsız edici olabilen görüntüsü burnu kırıldıktan sonra daha çok tedirginlik uyandıran bir şeye dönüşmüştü. Ada'yla göz göze gelmemeye özen göstererek öne eğdi kafasını. Göksel'in dansı etkileyiciydi. Ada, Deniz'le tanıştığından beri kimseyi çekici bile bulmamıştı. Yaşadığı dünyada sanki sadece bir Deniz ve diğerleri vardı. Göksel güzel bir erkekti. Güzel vücudu, burnu kırılmasına rağmen güzelliği eksilmemiş yüzüyle uyum içindeydi. Hakkında çok az şey bildiği ve herkes gibi genelde korktuğu bu erkek, şimdi bir anda kendisine güç veren bir kaynak olvermişti. Ne zaman onunla göz göze gelse, kendisini o kadar dominant ve emredebilecek güçte ve değerde hissediyordu ki hoşuna gitti. Göksel dans ederken onu izlemeye başladığında daha önce onu hiç izlemediğini fark etti. Ne kadar atletik olduğunu biliyordu ama bu kadar iyi bir dansçı olduğunu ve ritme anlam kattığını görmemişti. Birkaç kez provasında bulunmuştu ama Deniz bakışlarını dinlendirdiği tek kişiydi. Fark edilmediği ve göz göze gelmediği sürece bakışları hep Deniz'i takip etmişti. Kafasında beliren bu düşünceyle birlikte hemen Deniz'e baktı. O da kendisi gibi keyifle izliyordu sahneyi. Deniz'in suratındaki keyfin kaynağının Duru'nun sahnedeki varlığı mı yoksa yapılan dansın ahengi mi olduğunu anlayamadı. Bu zehirli düşünceyi kafasından atabilmek için Göksel'e odaklandı. Yapılması imkansız gibi görülen bir sürü hareket Göksel'in vücudunda donmuş ve büyüyorlardı. İlham vericiydi. Kafasında çok uzun süredir tınlanan ama bir türlü çıkmayan bir müzik hayat bulduğunda daha da bir dikkat kesildi Göksel'e. İnsanın ilham alabileceği çok az şey vardı. İlham veren bir şey seyretmek çok değerliydi ve dikkatle Göksel'i izledi. İzledikçe karşısında kendisini çok güçlü hissettiği bu adamı umursadı. Umursadıkça hissettiği güç silindi. Silindikçe kendisini sorguladı. Böyle bir adam neden önünde eğilsindi ki? Göksel'i böylesine uysallaştıran, teslim alan bir şey vardı ama bu sadece kendisi olamazdı diye düşündü. Kendini sorguladıkça tedirgin hissetti. Tedirginliği kendi yetersizliğini hatırlattı adaya. Dans bittiğinde bir kez daha göz göze geldiklerinde sadece tedirginlik vardı adanın yüzünde. Kendine gelmiş birinin tedirginliği. 86. Omzundaki kemanın ağır geldiği günlerden biriydi artık bugün. Evin yolunu tuttuğunda bir sürü tekrarlı ve aptalca beklemelerle geçen saatler süren prova nihayet bitmişti. Esnemesini kontrol bile etmeye çalışmadan durağa doğru yürüdü. Vücudundaki oksijen eksikliğini dengelemek adına esnemek için ard arda açtığı ağzını durakta duran Göksel'i görür görmez hemen kapadı. Sulanan gözlerini eliyle silip suratındaki yorgunluğu kafasına öne eğerek kamufle etmeye çalıştı. Nasıl olmuştu da Göksel kendisinden daha önce varabilmişti durağa? Prova bitiminde denizin ardından salonundan ilk çıkan kişiydi ada. Kafası önünde, durakta Göksel'in önünde geçip diğer köşede durdu. Otobüs geldiğinde hala birbirlerine bakmamışlardı. Otobüsü binmekte acele etmedi ada. Göksel'in binip binmeyeceğinden emin olmak istedi. Ama Göksel'de bir hareket yoktu. Otobüse ilk binen ada oldu. Göksel otobüse bindiğinde ada otobüsün ortasına yakın bir yerde duruyordu. Göksel adaya iki adım mesafede durup tavandaki boruya tutundu. Göksel'in camdaki yansıması gayet yeterliydi ada için. Fark edilmediğinden emin olarak kaçamak bir şekilde Göksel'in camdaki yansımasını izledi yol boyunca. Duraklarda binenler oldukça ada yerinden kıpırdamamaya, Göksel ise adayı geçmemek için ona yaklaşmamaya gayret gösterdi. Göksel adanın durağına gelmeden bir durak önce onun yanından yavaşça geçerek otobüsten indi. Ada bu sefer bakmayacağına söz vererek kafasını iyice öne eğdi. Kafasındaki sorular hala cevapsızdı. Bu aynı karşılaşmalar, sürekli göz göze gelmeler, aynı otobüse binmeler hepsi tuhaftı. Belki de kendisinden bir şey istemek için yakınlaşmaya çalışıyordu Göksel. Ne isteyebilirdi ki? Ne olursa olsun neden benden isteyesin ki diye düşündü. Otobüs tekrar hareket ettiğinde ada gayri ihtiyarı kaldırdı kafasını ve otobüsten indiği yerde durmuş Göksel'i gördü. Dümdüz kendisine bakıyordu. Efendisinden konuşmak için izin isteyen sadık bir hizmetkar gibi diye düşündü ada. Ve düşündüğü şeyi mantığıyla anlamaya çalışır çalışmaz kendisini manyak gibi hissetti. Ama o gözler tam karşısında aynen düşündüğü gibi bakıyordu. Ve hala bekliyorlardı. Otobüs tekrar hareket ederken ada kapıya doğru atıldı. İnecek var diye bağırırken kapanmak üzere olan kapının arasından sıyrılmasıyla inmesi bir oldu. 87. Muammer Bey'i her zamanki köşesinde oturmuş bir şeyler okurken görmek iyi geldi Özge'ye. Meydanda arabayı park edebileceği bir yer yok gibiydi. Muammer Bey'i ararken uzaktan telefonu açmasını izledi. Muammer Bey suratına bir gülümsemeyle cevapladı telefonu. Aralarında kibarlık yerine ciddi bir samimiyet vardı. Ve bu Özge'nin iletişim kurmasını kolaylaştırmak için aradığı en önemli elementti. Muammer Bey'in tanıdığı trafik polisini ayarlayıp pratik bir şekilde arabayı meydanın köşesine aldırması kolay oldu. Bunca zamandan olaydan sonra arabaya böyle kolayca yer bulabilmek bile neredeyse duygulandırmıştı Özge'yi. Duygularını derisinin çok altına ittirip elindeki kutuyu Muammer Bey'in tezgahına indirdiğinde ruhundaki yükün biraz hafiflediğini hissetti. Muammer Bey şaşkınlık içinde aldı dergiyi eline. Özge, adam gözlüğünü takarken ilk defa o zaman fark etti yaşlarını ve güneşten lekelenmiş titreyen ellerini. Hiç konuşmadan kapağı okudu. Yukarı kalkan kaşları cevap arayan bakışları izledi ve sayfayı çevirdi itinayla. Özge tam açıklama yapmak için konuşacak oldu. Muammer Bey susturdu Özge'nin aceleci girişimini. Bakışlarını okuduğu sayfadan ayırmadan oturdu her zamanki kasasının üstüne ve acele etmeden okudu darbeyi. 38. ayrımın sonu sayfa 466.